Ayrım 23, sayfa 204. Kurtuluş günü düşmanın aleti olarak ülkeyi yöneten hükümetin polis şefi Evert, işbirlikçi başbakan Rallis'i tutuklama emri aldı. Müttefik yanlısı Sicili, Evert'i neredeyse bir kar tanesi kadar saf ve temiz hale getirmişti. Bu karışık ortamda serbest kalan sağ kanat, gruplarla bir an önce hesaplaşma sorunu gündeme geldi. Bu iş OP'la üstlendi, yakaladıklarını yargılıyor ve mahkum ediyordu. Sivil savunma çok sayıda kişiyi tutukladı ve yabancılar şubesine teslim etti. Fakat bir kapıdan sokulanlar öteki kapıdan bırakılıyorlardı. Atina baskınının Kukulatalı muhbirlerinden Exarchos aynı şekilde sivil savunma tarafından yetkililere teslim edildi ve bir gün sonra Concord Meydanı'nda tamamen serbest yürürken görüldü. İngilizler ona bir serbest geçiş kartı vermişlerdi. Averro hapishanesindeki işbirlikçi mahkumlar rezalet derecesinde bir konfor içinde yaşıyor, başlıca işlevi halkın öfkesini dışarıda tutmak olan hapishane duvarlarının gerisinde korunuyorlardı. Atinalılar 3 yıl boyunca terör ve açlık içinde yaşamışlardı ve hayatta kalanların içinde bulundukları fiziksel sefalet korkunçtu. Atina ile tam anlamıyla bütünleşmiş bir bölge olmayan Kolonaki'de her şey biraz daha iyiydi. Kolonaki, Likabettus'un hemen dibinde bir yerleşme birimiydi ve sanki sömürge yöneticilerine tahsis edilmiş gibiydi. Diğer bir adı Skobi'nin yeriydi. Burası hepsi Yunanlı olmayan sömürgeciler tarafından mesken tutulmuştu. Yunan pasaportu taşıyorlar, paralarını her nasılsa yabancı bankalarda bulunduruyorlardı. Gemilere en alışılmamış bayrakları çekerek seyrediyordu. Arada bir Yunanca konuşuyorlarsa da normalde İngilizce ve Fransızca konuşarak daha iyi anlaşıyorlardı. Atinalıların sefaleti Kolonika'da aklın alamayacağı bir şeydi. Evler, şarap mahzenleri, erzak depoları İngiliz subayları için verilen büyük partilerde sonuna kadar açılıyordu. Yunanlılara özgü misafirperverlik hep anlatılır fakat 1944 güzünde Kolonaki'de verilen partiler Yunanistan için gerçekten de çok masraflı oluyordu. Öylesine hayasızca bir gösteriş vardı ki pek çok İngiliz subayı hayretler içinde kaldı ve İngiliz elçisi Reginald Lipper kendini müdahale etmek zorunda hissetti. Bu toplantıların bir amacı da katılan subay ve diplomatların önce yumuşatılması, sonra da gerçekle pek az ilintili olan bir Yunanistan fikrine alıştırılmasıydı. Bu ortam içinde Elas çeteleri en karanlık renklerle resmedildi. Öneriler, temizlik henüz gerçekleştirilmiş değildi. Burada kasıtlı bir tutum söz konusuydu. Caserta anlaşmasında şöyle yazıyordu. Güvenlik müfrezeleri düşman örgütleri olarak görülecek ve Yunanistan'daki müttefik güçleri askeri komutanlığın emrine girdikleri yerler dışında kendilerine buna göre muamele yapılacak. Bu güçler şimdilik başkentte kendi hallerine bırakıldılar. Skobi'nin Atina bölgesi askeri komutanı Spilotopoulos'a verdiği emirler onlara karşı aşırı hoşgörülüydü. Almanlar geri çekilirler ya da teslim olurlarken müfrezelere evlerine dönmeleri ve saklanmaları ya da güçlerimize teslim olmaları yönünde talimat verin. Skobi daha önce Almanlar hesabına çalışan militanları yaklaşan iç savaşta yeniden tertiplenecek bir güç olarak görmekte duraksamadı. İngilizlere teslim olan güvenlik müfrezeleri Pelopones ve Kalkidite'de yeniden bir araya geldiler. Ve silahsızlandırılacakları yerde ellerine modern silahlar verilerek İngiliz uzmanlarca eğitildiler. Feldgrau, metinde Alman meydan savaşı, gelgiti kuzeye doğru yatışırken İngilizler Elas faaliyetlerinin yeniden başlamasını önlemekle uğraşıyorlardı. Rhin, geri çekilen askerlerini yok etmek için hiçbir geniş çaplı harekata girişilmedi. Hampe geri çekilir sırasında birliğinin üzerinde uçan İngiliz uçaklarının saldırıya geçmediklerini kaydeder. Yolda İngiliz subaylarının eşlik ettiği çeşitli Elas birlikleriyle karşılaştılar. Nazik bir selam veren işine devam ediyordu. Bir takipten çok bir nöbet değişikliği oluyor gibiydi. Yunanistan'ı terk eden Almanların önündeki son büyük kent, demiryolu ve tütün işçilerinin yaşadığı ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'ti. Yahudi Selanik. Yahudilerin yerleşme bölgesi 18 aydır ıssız bir görünümdeydi. 68 bin adam, kadın ve çocuk doğu bölgelerinin kolonileştirilmesi amacıyla havasız vagonlara bindirilerek götürülmüşlerdi. Bu yola gidenlerin sadece 2 bini hayattaydı. Atina'nın kurtuluşu Selanik'te harekete geçirmişti. Huzursuz insanlar sokaklara akın etmeye başladılar. Almanların geri çekilişi 16 Ekim günü başladı. Paulus ve Papadopoulos'un önderlik ettikleri aşırı sağcı gruplar paniğe kapıldılar. 16'sı sabahı güvenlik müfrezeleri Neapolis'in işçi semtlerine saldırdılar. Silah kullanacak yaştaki erkeklerin çoğu Marcos, Bakircis ve Kikitsas'la birlikte dağlarda oldukları için saldırganlar şiddetli bir direniş beklemiyorlardı. Varoşlarda silah durumu oldukça zayıftı. Yaklaşık 10 makinalı tüfek ve birkaç antika silah vardı. Faşistlerin beklemedikleri şey halktan topluca bir direnişin gelmesiydi. EAM'ın gençlik hareketi Epon, Atina'daki büyük kitle gösterilerinde olduğu gibi kaldırımların her bir karışı için çok yüksek bir bedel ödedi. İnsanlar kendi gövdelerinden bir duvar oluşturdular. Mermiler kalabalığı biçiyor fakat duvar yeniden ileri doğru atılıyordu. Aera. Silahlı adamlar bu vahşi kararlılık ve binlerce hançereden aynı anda yükselen bu öfke dolu çığlık karşısında gerilediler. Kadınlar kaçanları kendi elleriyle yakalayıp kalabalığa çektiler. Kalabalık bir kez daha dalgalandı ve Yugoslav tutsakların bulunduğu Pavlos Melas kampına doğru aktı. Nöbetçiler ayaklar altında kalmamak için kaçtılar. Tutsaklar serbest bırakıldılar. Kampta yeterince tüfek ve 3 adet Fiat makinalı tüfeği vardı. Makinalı tüfekler kutsal bir ayin yapılıyormuşçasına önemli noktalara yerleştirildi. Ne Caserta anlaşması ne de Atina'dan gelen emirler kentin ayaklanmasını engelleyebiliyordu. Almanlar geri çekiliş için kullandıkları ana yolu denetim altına aldılar. Kentin geri kalan kısmı EAM'ın elindeydi. Pieria'daki Kokova'ya henüz yerleşen Marcos, Bakircis ve Kikitas 26 Ekim'de Atina'dan yeni buyruklar aldılar. Bu Caserta anlaşmasının ayrıntılarıyla ilgili kısa bir emirdi. Elas Selanik'e gitmemeli, Axios ırmağının karşı kıyısında mevzilenmeliydi. Kapitanios Marcos ve Kikitsas ve bir asker olan Bakircis, politik komiser Stringos'un protestolarını aldırmayarak ne pahasına olursa olsun ırmağın karşı kıyısına geçmeye karar verdiler. Bir müfreze Elas'ın deniz gücü Elan'a ait 28 küçük tekneyle Metoni'den hareketle Selanik körfezini geçti. Aynı anda iki müfreze kuzeyden yürüyüşe geçti. Marcos harekatı yönetiyordu. Bakircis Pieria'daki karargahta kaldı. Elas 10. tümeni ve 9. tümenin bir kısmı 28 Ekim günü Selanik üzerine yürüdüler. Kent kurtuluşunu savaşçılarla birlikte kutladı. Marcos defne dallarıyla taçlandırıldı. Ertesi günü Kalkiside yarımadasına paraşütle indirilen 11 kişilik küçük bir İngiliz komando birliği Selanik'e geldi. EAM'dan birkaç kişi onları karşıladı ve kentin yardıma ihtiyaç duyulmaksızın kurtarıldığını ve partizanların elinde bulunduğunu açıkladı. 4 Kasım'da Bakircis, Pieria'da kalan partizanlarla birlikte Selanik'e geldi. Lamia'daki Elas karargahı bir oldu bitti karşısındaydı. Elas, Caserta anlaşmasını çiğneyerek Selanik'i işgal etmişti. KKE liderliği hareketteki inisiyatifi asla bağışlamayacağı Marcos'a bir ihtar gönderdi. Belki de bu nedenle Aris birkaç gün sonra Marcos'a resmi çizgiyi bir yana bırakarak Kapetanios'la birleşmesini önerdi. Fakat katı komünist disiplinine bağlı olan Marcos, parti kararlarının dışına çıkmayı reddetti. Her şeye rağmen Marcos, Anton Tsoos'un önderliğinde Trasya bölgesinde dolaşan aşırı sağcı gruplara karşı saldırıya geçme kararı aldı. Tsoos'un örgütüne bağlı İngiliz yüzbaşısı Miller, son çetelerin dağıtılmasından önce kaçmayı başardı. Artık Girit'teki Çanya bölgesi ve 12 ada dışında tüm Yunanistan kurtarılmıştı. Kızıl Ordu sadece birkaç kilometre ötede Bulgaristan sınırının karşı tarafındaydı. Birkaç Sovyet subayı Yunanistan tarafında şereflerine verilen bir partiye davet edildiler ve ihtiyatlı davranarak şafak sökmeden önce Bulgar topraklarına döndüler. Stalin yapılan anlaşmalara her zaman bağlı kaldı. Belgrad 18 Ekim'den beri kurtarılmış durumdaydı. Yugoslav Komünist Partisi ve Halk Kurtuluş Cephesi arasında tam bir dayanışma vardı ve Fatihler yeni düzeni kuruyorlardı. Mihailovic'in sağ kanat direniş grupları Tahran Anlaşması'ndan sonra İngiliz desteğini kaybetmişlerdi. Bu durumda Stalin'in mavi kalemiyle çizerek İngilizlere garanti ettiği %50'lik pay geçersiz hale gelmişti. Şimdiden sonra Yugoslavya'yı boyunduruk altına almak Sovyetler için de oldukça güç olacaktı. Tito tek başına oynamış ve kazanmıştı. Atina'da Papandreou, güvenlik müfrezeleri içinde yer alan çeşitli unsurlardan oluşan bir ulusal savunma örgütü kurma telaşı içindeydi. Kuruluşun başlıca işlevi Elas Sivil Savunma Örgütü'ne yasal olarak hakim olmaktı. Yine bu örgütün savaş suçlularını yakalayacağı düşünülüyordu. 25 Ekim'de Atika bölgesindeki silahlı kuvvetlerin başına Spiliotopoulos'un yerine Orta Doğu'daki Özgür Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Katsotas getirildi. Kurtuluş bayramı sona ermişti ve kitlelerin hoşnutsuzluğu giderek artıyordu. 4 Kasım günü yapılan tüm vaatlerin yerine getirilmesini talep eden muazzam bir kalabalık sokaklara akın etti. Zaman geçiyordu ve Churchill'in durumu yatıştırmak gibi bir niyeti yoktu. Onun kafasında Elas'ı silahsızlandırmanın ve Yunanistan'da güvenliği sağlamanın tek yolu silahlı hesaplaşmaydı. KKE Merkez Komitesi hala hiçbir zaman gelmeyecek emirleri bekliyor ve yasalara uyma politikasıyla güç gösterisinde bulunma, bu bile artık daha uzun süre devam ettirilemezdi, politikası arasında gidip geliyordu. Bu arada Churchill zaman kazanıyor ve emirler veriyordu. Başbakan'dan Dışişleri Bakanlığı Sekreterliğine 7 Kasım 1944 1. Bence Yunanistan'da serbestçe hareket edebilme karşılığında Rusya'ya ödediğimiz bedelin gereği olarak Bay Papandreou'nun yönetimi altındaki Yunan Kraliyet Hükümeti'ni desteklemek için İngiliz birliklerini kullanmakta tereddüt etmemeliyiz. 2. Bunun anlamı İngiliz birliklerinin kesin olarak her türlü yasa dışı hareketi durdurmak için müdahale etmeleri gerektiğidir. Şüphesiz Bay Papandreou grev çağrısı yapmaları halinde EAM gazetelerini kapatabilir. 3. Yunan Tugayı'nın olabildiğince çabuk hareket ederek oraya geleceğini ve gerektiğinde silah kullanmakta tereddüt etmeyeceğini umuyorum. Neden Hint tümeninden sadece bir Tugay harekete geçiriliyor? Hükümet adına başkenti ve Selanik'i ele geçirebilmemiz için 800 ya da 900 kişilik bir piyade birliğine daha ihtiyacımız var. Yunan hükümetinin otoritesini geniş çapta kullanması meselesini daha sonraya bırakmalıyız. EAM'la aramızda bir çatışma çıkacağını kuvvetle tahmin ediyorum. En uygun çatışma zemininin seçilmesi koşuluyla bundan kaçınmamalıyız. Churchill, Opcit, Cilt 6, sayfa 250. Atina'nın kurtuluşundan 3 hafta sonra, 3 yıldır dehşet verici bir savaş içinde yoğrulup duran ve Yunan ulusunun büyük çoğunluğunun desteğine sahip EAM, ansızın Churchill Yunanistan'ın düşmanı ilan edildi. Churchill, EAM'la aramızda bir çatışma çıkacağını kuvvetle tahmin ediyorum diye yazarken bir tahminde bulunmuyor, bir arzuyu ifade ediyordu. Bu 3 yıldır sistematik biçimde sürdürülen bir yönlendirmenin sonucuydu. Rimini Tugayı 10 Kasım günü Pire'ye çıktı. Selanik'te koyun girişine bir gün öncesinden mayın döşeyen 4. Hint tümeni akşam saatlerinde kente doğru harekete geçti. Fakat İngilizler Selanik'in dışında durdular. Marcos'la Bakirjis kenti elde tutuyordu. Hint tümeni ihtiyatlı davranarak birkaç kilometre ötedeki Karaburun kampında mevzilendi. Silahlı güçler önceden kararlaştırıldığı gibi yerleştirildiler. Birliklerin her biri düşmanın kararlılığını hesaplamakla meşguldü.